Tanrı Sözü'nden yorumunu yapmakta olduğumuz Hoşea kitabının 11. bölümüne geldik. İsrail'in yargılanması gerek ama Tanrı ondan vazgeçmeyecek. 11. bölüm yeni bir notla başlıyor. Bu noktaya kadar Tanrı'nın halkının itaatsizliği vurgulanmıştır. Ama bundan sonra yeni bir noktaya gelinir. Bu Tanrı'nın sevgisidir. İşte değerli dinleyicilerimiz, muhteşem olan da budur. Tanrı'nın sevgisi. Çocukluğunda sevdim İsrail'i, oğlumu Mısır'dan çağırdım diyor Hoşea 11. bölüm 1. ayette. Bu ayet öncelikle İsrail ulusundan söz eder. Bundan hiç kuşku yok. Tanrı ile ulus arasındaki yakın ilişkiyi ortaya çıkarır. Aslında Tanrı ulus olarak İsrail oğlumdu ve onu Mısır'dan çıkardım. Onlar bana hizmet eden harika bir halk oldukları için Mısır'dan çıkarmadım. O zaman bile bana hizmet etmiyorlardı. Putperestler. Yeteneklerinden ya da üstünlüklerinden dolayı onları Mısır'dan çıkarmadım. Çünkü bu özellikleri zaten yoktu. Onları Mısır'dan çıkardım çünkü onları sevdim diyor. Değerli dostum, onun yani Tanrı'nın sizi ve beni kurtarmasının nedeni de budur. Sevgi kurtuluşun temeli değildir ama kurtuluşun güdüsüdür. Mesih'teki kurtuluşumuza baktığımızda onun ölmesinin ardındaki gerçek şudur. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki. Tanrı seni ve beni dünyada o kadar çok sevdi ki. Çocukluğunda sevdim İsrail'i diyor Tanrı. Onu Mısır'dan layık olduğu ya da iyi işler yaptığı için değil, sevdiğim için çıkardım. Matta bu ayeti kitabında Rab İsa'ya uyarladı. Bu alanda Matta 2. bölüme bakabilirsiniz. Bu eski antlaşmadaki ifadelerin geleceğe nasıl uygulandığının bir örneğidir. Bethlehem'deki ahırda doğan o bebek İsa Mesih bu insanlarla özdeşleşir. O bir İsraillidir. Samiryeli kadın İsa Mesih kuyu başına geldiği zaman bunu biliyordu. Ona sen Yahudisin, bense Samiryeli bir kadınım. Nasıl olur da benden su istersin? Çünkü Yahudilerin Samiryelilerle ilişkileri yoktu dedi. Tanrı onu dünyaya ölmesi için gönderdi ve Rabbis'e geldi ve kendisini halkıyla özdeşleştirdi. Ama Tanrı'nın onu güvenli yerden ülkedeki tehlikeli yere çağırma zamanı geldi. Çarmıhta İsa Mesih ölerek Tanrı'nın sevgisini sergileyeceği yaşam alanına gitti. Bunu insanların günahlarının bağışlanabileceği doğruluk temeline sahip olması ve dolayısıyla kurtulması için yapması gerekiyordu. Halkıyla özdeşleşti. Sizinle ve benimle özdeşleşti. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlu olan İsa Mesih'i verdi. Niçin? Öyle ki her kim ona iman ederse yok olmasın, sonsuz yaşama kavuştun diyor İncil'den Yuhanna 3. bölüm 16. ayette. Hoşea 11 ayet 2'de şöyle diyor: peygamberler İsrail'i çağırdıkça İsrail uzaklaştı onlardan, kurban kestiler Baallara, buhur yaktılar putlara. Tanrı Kenanlılar ve diğer putperestleri Baallara taptıkları için ülkeden çıkartmıştı. Yani bu halklar putlara tapındılar ve Tanrı onları bu ülkeden çıkardı. Ne var ki İbraniler ülkeye girince onlar da Baallara, oyulmuş putlara döndüler, onlara taptılar. Üçüncü ayette şöyle diyor: Efraim'e yürümeyi ben öğrettim, kollarımı aldım onları ama kendilerine şifa verenin ben olduğumu anlamadılar. Tanrı İsrail'i birçok yönden bereketledi ve onları yumuşakça yönlendirmesi de onun bir bereketiydi. Dördüncü ayet: onları insancıl iplerle, sevgi bağlarıyla kendime çektim. Boyunduruklarını kaldıran biri gibi oldum, eğilip yiyeceklerini verdim. Tanrı ne yapıyor? Bana hizmet etmeleri için onları zorlamadım diyor. Değerli dinleyicilerimiz, Tanrı seni de zorlamayacaktır. Birçokları Tanrı neden bugün hamle yapmıyor? Niçin kendisini göstermiyor? Niçin birdenbire bir şimşek çakmıyor? Neden şunu ya da bunu yapmıyor diyor. Tanrı'nın birçok şeyi neden yapmadığını bilmiyorum. Bunu bana daha söylemedi. Ben de burada küçük bir yaratığım ve bilgi eksiğim var. Buna yanıt veremiyorum. Ama şunu biliyorum. Tanrı sizi zorlamayacaktır. Size takacağı tek bant sevgi bandıdır. Size boyunduruk takmayacağım, sizi itmeyeceğim, size söylemek istediğim, sizi sevdiğimdir diyor. Sevgi zorlamaz. Değerli dostum, Tanrı'nın bugün size ve bana olan yaklaşımı budur sevgi. Sizin yüreğinizin kapısına ulaşmak için elinden geleni yaptı ama orada durdu. Ve şimdi kapıyı kibarca çalıyor ve işte kapıdayım ve çalıyorum diyor. O orada kapıyı hiç kırmadan kendisini zorla içeri atmayacaktır. Onun sevgisine karşılık vermek zorunda kalacaksınız. Sevginin daima en güçlü yaklaşım olması ilginçtir. Büyük İskender ve diğer generaller imparatorluklar kurdular ve bunları güç kullanarak kurdular ama bugün İsa Mesih'in uğrunda öleceği milyonlarca izleyicisi var ve o imparatorluğu sevgi üzerine kurdu. Bu Rabbin size yaklaşmak için kullandığı tek yöntemdir. Başka bir yöntem kullanacağını düşünmeyin. Sizi yargılayacaktır ama sizi kendisine sevgiden başka bir yolla çekmeyecektir. Bu mümkün olan en güçlü yaklaşımdır. Bant, yaklaşım sevgi bandıdır dostum. Hoşea 11, 15. ayet. Mısır'a dönmeyecekler, Asur kral olacak başlarına çünkü bana dönmek istemediler. İsrail yardım bulmak için Mısır'a koşarak gitti ama Mısır'ın kendisine düşman olduğunu gördü. Sonra yardım aramak için, yardım bulmak için Asur'a koştu. Tanrı Asur kralı olacak başlarına dedi. İsrail'i esir olarak gönderdiği yer Asur'du. Hoşea 11, 6 ve 7. ayetler. Fırıl fırıl kılıç dönecek kentlerinde, kapı sürgünlerini yok edecek, tüketecek onları düzenleri yüzünden. Halkım benden uzaklaşmaya kararlı. Beni yüce olanı çağırsalar bile asla yüceltmeyeceğim onları. Hoşea ikinci kez Tanrı'dan uzaklaşma sözcüğünü kullanır. Yine uzaklaşan düve benzetmesidir. Küçük buzağıyı arabaya koşmak istediğinizde ön ayaklarını dayar ve geri geri kayar. Bu durumda sizin yapacağınız şey işe tekrar başlamak olacaktır. Uzaklaşmanın resmi budur. Tanrı'yı dinlemeyi reddetmektir. Ona gelmeyi reddetmektir. Nasıl vazgeçerim senden ey Efraim? Nasıl teslim ederim seni ey İsrail? Adma'ya yaptığımı nasıl sana yaparım? Seni nasıl seviyome çeviririm? Yüreğim değişti içimde, alevlendi acıma duygularım. Kızgın öfkemi başınıza yağdırmayacağım. Efraim'i yeniden yok etmeyeceğim. Çünkü ben insan değil Tanrıyım. Kutsal olanım aranızda. Artık öfkeyle üzerinize varmayacağım. Hoşea 11, 8 ve 9. ayetler. Bu kederli bir durumdur dostum. Tanrı burada bir ikilem içerisinde kalmış gibi gözüküyor. Onu dinleyin. Nasıl vazgeçerim senden ey Efraim? Onlardan vazgeçmek istemiyor. Onları seviyor ama günahlarından ötürü onları yargılamak zorundadır. Tanrı günaha ödün vermez. Eninde sonunda onun kutsallığı, onun adaleti günahı ve günahlıyı yargılayacaktır. Nasıl teslim ederim seni ey İsrail? Değerli dostum, Tanrı seni Mesih'in ölümü dışında kurtaramaz. İki ya da üç yolunuz olduğunu zannedebilirsiniz. Ama Tanrı'nın bir tek yolu vardır. Çünkü başka kurtarıcı yok diyen Tanrı'yı dinleseniz iyi olur. Siz de ben kurtarma işinden anlamayız ama Tanrı anlar ve bilir. Adma'ya yaptığımı nasıl sana yaparım? Seni nasıl seviyome çeviririm? Adma ve Seviyom, Tanrı'nın Sodom ve Gomorra ile birlikte yargıladığı kentlerdi. Tanrı İsrail'e seni yargılamaktan nefret ediyorum diyor. Ne var ki Tanrı onları yargılamak zorundaydı. Ve bugün bu kentler tamamen değerli dostum bildiğiniz gibi ıssız durumdadır. Yüreğim değişti içimde, alevlendi acıma duygularım. kızgın öfkemi başınıza yağdırmayacağım. Başka bir deyişle, İsrail hak ettiğinin yarısını almadı. Neden? Çünkü Tanrı Efraim'i yeniden yok etmeyeceğim diyor. Onları kurtarmak ve günün birinde onları ülkeye geri getirmeyi tasarlıyor. Ülkeye şimdiki dönüşleri hiç de bunun yerine geldiğini göstermez. Bugün o ülkede, yani İsrail ülkesinde olanlar için Tanrı'yı suçlamayın. Ne var ki Tanrı onları ülkeye geri getirecektir. Şimdi onlar ülkeye dönmüşler ama bu Tanrı'nın onları oraya getirdiği anlamına gelmez. Tanrı onlara daha o ülkeye getirmedi. Tanrı getirdiği zaman orada gerçek anlamda barış olacaktır. Peki bunu neden yapacak? Bir nedenden ötürü. Çünkü diyor, ben insan değil Tanrıyım, kutsal olanım aranızda. Artık öfkeyle üzerinize varmayacağım. Bugün bu öğrenmemiz gereken başka bir şeydir. Demokrasi içinde yaşıyoruz ve hükümetlerimiz bizim için var ve bizim verdiğimiz kararları yerine getirmek için varlar diye düşünebiliriz. Ama Tanrı, ben egemen Tanrıyım. Kimseye hesap vermem. Yönetici heyetim yok ve beni bu görev için kimse seçmedi. Ne istersem yaparım diyor. Değerli dostum, eğer bugün Tanrı'nın yaptıklarından hoşnut değilseniz sizin için çok kötü. Çünkü o bunu yapacaktır. Size hesap vermez. Tanrı'nın yaptığı pek çok şeyi anlamıyorum. Ama o Tanrı'dır ve kesinlikle de bana hesap vermek zorunda değildir. Gelip bana bir rapor vermez. Radyoda çalışanlar bana hesap verirler ama Tanrı vermez. Neden? Çünkü o Tanrı'dır ve bana da rapor vermek zorunda değildir. Aslan gibi kükreyen Rabbin ardınca yürüyecekler. O kükreyince titreyerek gelecek çocukları batıdan. Hoşeya 11 ayet 10. Değerli dostum, Tanrı yargılamayı tasarlıyor. Batıda ya da doğudaki uluslar yargılanacaktır. Mısır'dan kuşlar gibi, Asur'dan güvercinler gibi titreyerek gelecekler. Evlerine oturtacağım onları diyor Rab. İsrail'in günahı Efraim yalanla, İsrail halkı hileyle çevremi sardı. Yahuda ise hala dizginsiz Tanrı'ya kutsal ve sadık olana karşı. Hoşeya 11, 11 ve 12. ayetler. Yahuda'nın güney krallığında birkaç iyi kral vardı ama kuzey krallığında hiç iyi bir kral yoktu. Krallardan bazıları inancını açıkladı ama yalan ve hileye başvuruyorlardı. Değerli dostum, bugün herkesi kandırabileceğimiz bir zamanda yaşıyoruz. Eski Amerikan devlet adamlarından biri olan Abraham Lincoln bir beyanat verdi. Buna herkes inanıyor çünkü söyleyen güvenilir biriydi. Bazı insanları her zaman ve bütün insanları bazen kandırabilirsiniz ama herkesi her zaman kandıramazsınız. Lincoln televizyon ve beyin yıkama çağında yaşamadı. Herkesi her zaman kandırabilirsiniz. Hiçbir zaman bugünkü kadar beyin yıkanmadı. Ancak kimse, değerli dostum, Tanrı'yı kandıramıyor. O biliyor ve bir gün gerçeğe göre yargılayacaktır. Şimdi Hoşeya 12. bölüme bakalım. 12. bölüm Tanrı'nın İsrail'i yargılaması konusuyla devam eder. Efraim rüzgarı güdüyor. Doğu rüzgarının ardına düşüyor bütün gün. Yalanı, zorbalığı artıyor. Asur'la antlaşma yapıyor, Mısır'a zeytinyağı gönderiyor diyor 1. ayet. Efraim rüzgarı güdüyor, doğu rüzgarının ardına düşüyor bütün gün hem de. Bu Arap çölünü kavuran ve o diyarda esen doğu rüzgarını belirtir. Tanrı Asurluların ülkeye tıpkı doğu rüzgarı gibi girmesine izin vermeyi tasarlıyorum diyor. 12. bölümün 2-5. ayetlerinde şöyle diyor. Rabbin davası var Yahuda'yla. Yakup soyunu izlediği yola göre cezalandıracak, yaptıklarının karşılığını verecek. Yakup ana rahminde kardeşinin topuğunu tuttu. Büyüyünce Tanrı ile güreşti. Melekle güreşip yendi. Ağladı, kutsanmak istedi. Tanrı'yı Beytel'de buldu. Rab her şeye egemen Tanrı bizimle orada konuştu. O Rab diye anılır. Bu pek çok insan Tanrı'nın Yakup'un ana rahminde kardeşinin topuğunu tutmasına, sözünde neden yer verdiğini sorgulamıştır. Bugün tıp ve psikolojinin insan yaşamında büyük bir olasılıkla en önemli döneminin ana rahminde oluştuğunu söylemesi ilginç bir noktadır. Çünkü ana rahminde bedenle birlikte karakter de gelişiyor. Bu ufaklık Yakup ana rahminde bir şeyi açığa vurmaya başladı. İlk doğan olmak istediğini gösterdi. Esav Yakup'u yerdiği halde Yakup yine de ilk doğan olmak istedi. Bunun başından beri onun yüreğinde olduğunu söylememin dışında nasıl açıklanabileceğini bilmiyorum. Doğumunda, güreşte ve daha sonra Tanrı'nın kutsamasını sağlamak için Peniel'de Tanrı'yla da güreşti. Bu Yakup, Yakup peygamberdir. Evet, meleği yenecek gücü vardı ve yendi. Nasıl yendi? Daha iyi bir güreşçi miydi? Günümüzde televizyonda seçkin bir güreşçi olarak mı görünecekti? Hayır, Yakup iyi bir güreşçi değildi. Kulakları ve omuzları mindere yapıştı. Tanrı onu yere serdi ama yine de o kazandı. Peki nasıl kazandı? Teslim olarak. Değerli dostum, istediğiniz kadar Tanrı ile savaşabilirsiniz. Ama Rab'be teslim olmadan asla kazanamazsınız. Yakup Rab'be teslim oldu ve kazandı. Rab her şeye egemen Tanrı bizimle orada konuştu. O Rab diye anılır diyor 5. ayet. Yahve ya da Rab Tanrı'nın İsrail'e anılmak için verdiği bir isimdir. Beni her zaman adımla bileceksiniz. Ben Rab, diri Tanrıyım dedi. Bize Tanrı'yı anımsatacak putlara ihtiyacımız yoktur. Bizzat Rab'bin adı onun kişiliğini ifade eder. Hoşeya 12:6'da şöyle diyor. Bu nedenle Tanrı'na dön sen. Sevgiye, adalete sarıl, sürekli Tanrı'nı bekle. Bu insanların söylediklerini yapmaları gerekiyordu. Günümüzde şeytana tapma ve eşcinselliğe taviz verme insanı suçların en kötüsüne yöneltiyor. Yalnızca diri Tanrı'ya gelerek ve devamlı onu bekleyerek merhamete ve adalete kavuşuruz. Bunun ikisi birlikte var olur. Biri olmadan diğeri olmaz. Efraim tüccardır. Hileli terazi kullanır, aldatmayı sever. Hoşeya 12 ayet 7. Bu iş dünyasındaki hileden söz eder ki Tanrı da bunu hiç onaylamaz. 8. ayet. Çok zengin oldum diye böbürlenir. Varlığa kavuştum, çok emek çektim. Günah denecek bir suç bulamayacaklar bende. Başka bir deyişle Efraim parayla her şeyi yapabileceğini zannetti. Hile yaparak para kazanırken bunun Tanrı'nın bir bereketi olduğunu düşündü. Oysa bu hiç de doğru değildi. Tanrı hiçbir zaman hileye, düzene göz yummaz. Ama seni Mısır'dan çıkaran Tanrın Rab benim. Bayram günlerindeki gibi seni yine çadırlarda oturtacağım diyor Hoşeya 12. bölüm 9. ayette. Tanrı İsrail'e sizinle işim bitmedi. Sizden vazgeçmeyeceğim diyor. Kötülük mü var Gilad'da? Gerçekten değersiz bir halk. Gilgal'da sığır üstüne sığır kurban ediyorlar. Sunakları sürülmüş tarladaki taş yığınlarını andırıyor diyor Hoşeya 12 ayet 11'de. Kötülük mü var Gilad'da? Gilad yaraların sarıldığı yer olması gerekirken günahın olduğu bir yer oldu. 14. ayet. Ama Efraim Tanrı'yı aşırı öfkelendirdi. Rab döktükleri kanın hesabını soracak, aşağılamalarının karşılığını verecek. Rab İsrail'e öfkeleniyor. Rab döktükleri kanın hesabını soracak. Kanı başına bela olacak. Çünkü suçlu ve dolayısıyla da ölümü hak ediyor. Çok kan döktüler ve günahlarının suçu onları buldu. Değerli dostum, İsrail Tanrı'dan uzaklaşmıştı ve bu nedenle de Tanrı onları yargılamak zorundaydı. 13. bölümde İsrail'in yargılanmasının kaçınılmaz olduğunu görüyoruz. Efraim konuştuğunda herkes titrerdi. Yücelmişti İsrail'de ama Baal'a taparak suç işleyince öldü diyor 13. bölümün 1. ayeti. Başka bir deyişle Efraim diri Tanrı'ya hizmet ettiğinde Tanrı onu yüceltti. Tanrı'ya itaat ettiğinde, Tanrı'ya bağlı kaldığında, onun sevgi ve doğruluk ilkelerinde yürüdüğünde Tanrı onu yüceltti. Ama Baal'a, putlara tapınmaya başladığında ise öldü. Değerli dostum, Efraim ölüp ülkeden atılmakla kalmadı. Ülke de öldü ve ülkenin bugün geri geldiği, yani eski haline döndüğü kanısında değilim. Samirya ile o bölgedeki diğer kentlerin harabeleri yeryüzünde hiçbir yerde göremeyeceğiniz kadar ıssız ve terk edilmiş durumdadır. Şimdi günah üstüne günah işliyorlar. Gümüşlerinden dökme putlar, akıllıca tasarlanmış putlar yapıyorlar. Hepsi de usta işi. Bu insanlar hakkında insan kurban edenler buzağıları öpüyorlar diye konuşuyor 2. ayet. Bu bir tapınma şekliydi. Esasen insanlar gidip bu altın buzağıları öpüyorlardı. Bugün belirli bir putu ya da belirli bir bölgeyi öpmenin Tanrı'ya tapmak olduğunu düşünen pek çok insan vardır. Bir gün İzmir'de eski bir kiliseyi geziyordum. Birden oraya giren bir kadının duvarda olan bir taşı öptüğünü gördüm. Ona "Bu sadece bir taştır. Bunu öpmenin bir anlamı yoktur." dedim. Kadın bana "Burası kutsal bir yerdir." dedi. Ben de ona "Hayır, İsa Mesih bugün dirilmiştir ve Baba Tanrı'nın sağındadır. Diri bir Tanrımız vardır, diri bir kurtarıcımız vardır. Duvarı ya da herhangi bir taşı, türbeyi öpmekle Rab'be tapınamazsınız. Rab'be tapınmak için ona gelmek gerekir." dedim. Diri ve gerçek Tanrı'ya tapınma adına oraya buraya gidip bir şeyleri öpmeye kalkmak akılsızlıktır, gericiliktir ve bilgisizliktir değerli dinleyicilerimiz. Dostum, Rab'be yaşadığınız hayatta tapının. İşinizi halletme, sosyal hayatınızı sürdürme, evinizi idare etme ve yoldaki davranış şeklinizle Tanrı'ya tapınabilirsiniz. Bunu yalnızca tapınma yerindeki davranışınızla gösteremezsiniz. Tapınma yeriyle sokak arasındaki farkı yaratanlar bizleriz. Tanrı'nın gözünde böyle bir ayrım yoktur. Bu yüzden sabah sisine, erken uçup giden çiğe, harman yerinden savrulan saman çöpüne, bacadan tüten dumana dönecekler. Ama seni Mısır'dan çıkaran Tanrın Rab benim. Benden başka Tanrı tanımayacaksın çünkü başka kurtarıcı yoktur diyor Hoşeya peygamber. Değerli dinleyicilerimiz, Rab'bi dinleyin. Kurtuluş için bir plan tasarlayabilirsiniz. Ama Rab tek kurtarıcıdır. Kurtarıcı o olduğuna göre onun yolundan gitseniz iyi olur. Rab İsa Mesih şöyle dedi. Yol, gerçek ve yaşam benim. Ben aracı olmadan kimse babaya gelemez. İncil'den Yuhanna 14 ayet 6. Bu ya doğrudur ya da değil. Milyonlarca insan bu yoldan giderek bunun doğru olduğunu gördü. Sizin kendinize göre bir kurtuluş yolunuz olduğunu düşünebilirsiniz ama tek Tanrı vardır ve tek kurtuluş yolu vardır, tek kurtarıcı vardır. Ve size kurtuluş planını sunabilecek olan da sadece O'dur.